Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Mart 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Murat Pazarbaşı ile birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Star gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Star gazetesinin manşeti dövizle operasyon çekmeye çalışanlara sert uyarı, bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Başkan Erdoğan seçim öncesi dövizle ekonomik saldırı yapıldığını vurguladı. Piyasadan dövizleri toplayıp provokatif eylemlerin içine girenler bedelini çok ağır ödeyecek. Hepinizin kimliğini ve neler yaptığını biliyoruz. Bu milleti sömürmenize izin vermeyiz dedi dün gerçekleşen İstanbul mitinginde. Akşam gazetesi sür manşetinde 1.6 milyon aşk yazdı başlığını atmış Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli. 15 Temmuz'dan sonra temelini attığı Cumhur İttifakı'nın en büyük buluşmasını İstanbul'da yaptı. Erdoğan 1.6 milyon tek yürek olduk dedi. Ve dünkü büyük mitingden başka notlar da var. Dövizle oynayan bedelini ödeyecek diyor manşet haberinde Akşam Gazetesi. Erdoğan döviz manipülasyonu soruşturması açılan yabancı finans kuruluşlarına seslendi. Bu ara yine birileri bizi provoke etmeye başladı. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber. Ey finans sektörünün içinde olanlar, döviz toplayın yükselecek gibi provokatif eylemlerin içine giriyorsanız bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu eylemlere girenlere sesleniyorum. Neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı ama seçim sonrası faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Biz Türk liramıza sahip çıkacağız. Oyununuza gelmeyeceğiz dedi. Dünkü mitingde Fazıl Say 29 Ekim konseri verecek başlığı var. Ankara'da 29 Ekim'de Fazıl Say'ın konseri olacak. Kendi bestesiyle Bay Kemal Gelemiyor. AKM'yi de kısa zamanda bitireceğiz. Konserimize gelirsin. Bizim derdimiz sen hangi zihniyetten değilsin. Gelin tek millet olalım demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak gazetesinin manşeti işte Fethin İstanbul'u. İstanbul yine tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhur İttifakı'nın Yeni Kapı'daki mitingine koşan 1 milyon 600 bin kişi bayraklarla şehri kırmızı beyaza çevirdi. Mahşeri kalabalık Fethin üzerinden asırlar geçse de gözü hala İstanbul'da olanlara cevap verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Fethin İstanbul'u bu. İşte 3 kıta 7 iklime hükmeden İstanbul bu dedi. O ruh bugün Yeni Kapı'da başlığı var. Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız diyen MHP lideri Bahçeli şöyle konuştu. Yanlış hesap yapmayın, hesap hatasının bedelini Malazgirt, Mohaç, İstanbul'un fethinde ödediniz. Müslüman Türkiye kefen biçmenin bedelini Çanakkale, Anapartalar, İzmir'de ödediniz. O günkü ruh ölmedi, bugün burada Yeni Kapı'da yaşıyor dedi. Sabah gazetesinin manşeti fetih ruhu beka için şahlandı. İstanbul'da 1.6 milyonluk dev miting demiş Sabah gazetesi. Türkiye düşmanlarını çatlatan mahşeri mitingde vatandaşlardan 31 Mart için tarihi mesaj zafer Cumhur İttifakı'nın olacak. Kirli ittifak sandığa gömülecek. Seçime bir hafta kala yine kur provokasyonuna başladılar. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Bedelini ağır ödeyeceksiniz dedi Başkan Erdoğan. Öyle yazıyor Sabah gazetesi. 31 Mart'ta inşallah demokratik bir şekilde sandıkları patlatacağız. 1 Nisan'dan sonra yine Yeni Kapı'da zaferimizin şenliğini yapacağız dedi. Milliyet gazetesinin manşeti faturayı çok ağır keseceğiz. Cumhur İttifakı'nın Yeni Kapı'daki Büyük İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve İstanbul adayı Yıldırım milyonlara seslendi. Mitingde İstanbul için projeleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide manipülasyon yapanlara sert çıktı. Erdoğan, "Ey finans sektörünün içinde olanlar, provokatif eylemlerin içine giriyorsanız bedelini ödeyeceksiniz. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Seçim sonrası faturayı ağır fatura keseceğiz." dedi. Bahçeli de İstanbul Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir diye konuştu. Yeni Zelanda'da 50 Müslümanın katledilmesine değinen Bahçeli, "Şu anda Avrupa kıtasındayız. İşte buradayız, Yeni Kapı'dayız. Ey katiller, gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim." dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti İstanbul sürprizleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada 1 milyon 600 bin kişi tek yürek olduk dediği Yeni Kapı mitinginde İstanbul'la ilgili çok önemli projeler açıkladı. Tuzla'ya biyoteknoloji vadisi, iki yeni hal, Göktürk'e tarımsal teknoloji merkezi, Yeni Kapı'ya kruvaziyer limanı, 1000 kilometreden fazla bisiklet yolu yapılacağını duyuran Erdoğan, 22 yeni müze, 18 kültür merkezi, 12 gençlik merkezi kuracağız, Sarayburnu'nda yolu yer altına alıp Gülhane'yi denizle birleştireceğiz dedi. Televizyon programına konuk olan Erdoğan, 340 HDP'linin başka partiden aday olduğunu belirterek seçim sonrası bu isimlerle ilgili yükleneceğiz. Başkanlığının üyeliğinin düşürülmesi için müracaat edeceğiz. Bu ülkenin teröristlerle yönetilmesine müsaade edemeyiz dedi. Erdoğan, Ayasofya'nın da statüsünün müzeden camiye çevrilip girişinin ücretsiz yapılabileceğini söyledi. Diriliş Postası'nın manşeti kardeşlik buluşması. 15 Temmuz'da yurdu FETÖ'cü darbecilerin işgalinden kurtaran Yeni Kapı ruhu bu kez Cumhur İttifakı mitinginde sahne aldı. Miting alanını dolduran 1 milyon 600 bin kişi Yeni Kapı'yı al bayrağımızla süsleyerek Türkiye'nin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü tüm cihana ilan etti. Milat Gazetesi'nin manşeti İstanbul beka dedi. Yeni Kapı miting alanını al bayraklarıyla gelincik tarlasına dönüştüren milyonlar 15 Temmuz ruhunun diri olduğunu haykırdı. Erdoğan, Bahçeli ve Yıldırım coşkulu kitlelere hitap etti. Türkiye Gazetesi'nin manşeti İstanbul tamam 15 Temmuz ruhu yine Yeni Kapı'da tek yürek tek yumruk olan Cumhur İttifakı İstanbul'u fethetti diyor Türkiye Gazetesi. Yeni Birlik Gazetesi'nin manşeti Erdoğan'dan dövizle oynayanlara ağır bedel ödetiriz. Erdoğan, ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp döviz yükselecek, şöyle böyle olacak, bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz dedi. Son gazetemiz bugün Yeni Akit gazetesi olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti işte İstanbul. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yeni Kapı'da gerçekleştirdiği Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul mitingine 1 milyon 600 bin vatandaş katıldı. Erdoğan, Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil, bütün Türkiye'nin, bütün milletin ittifakıdır dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş günaydın.
Günaydın, merhabalar.
Evet, sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mitinglerine devam edecek. Cumhurbaşkanı Ağrı ve Muş'ta olacak. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise Ankara ili ve ilçeleri Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği ile bugün bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugün Ankara ve Keçiören'de programlara katıldıktan sonra akşam saatlerinde de TRT Haber'de yayınlanan Basın Kartı programına katılacak. Gündeme ilişkin soruları cevaplayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise bugün CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. FETÖ davalarıyla devam edelim. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada bugün bir karar çıkmasını bekliyoruz. 224 sanıklı Genelkurmay Çatı davasına örgütün sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin savunmalarıyla bugün devam edilecek. 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında sanıkların esas hakkındaki mütalaya ilişkin son savunmalar alınacak. Ayrıca Kara Harp Okulu davası ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası da bugün devam edecek. Diğer yandansa Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bugün programları var. Bakanlık binasında bir programı gerçekleştirecek. Ardından da Ankara'nın ilçeleri Nallıhan ve Beypazarı'nda olmasını bekliyoruz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Anadolu Ajansı editör masasında bugün gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Büyük Birlik Partisi'nin eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılında Muhsin Yazıcıoğlu Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında da anılacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı. Murat Pazarbaşı, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş buldum.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi seçime 6 gün kaldı mesajını yazmış, notunu düşmüş. Artık son bir haftaya giriyoruz. 31 Mart yerel seçimleri için. Dolayısıyla gündemin ilk maddesi de yerel seçimler. Cumartesi günü Ankara'da Cumhur İttifakı'nın büyük mitingi vardı. Pazar günü de İstanbul'da büyük İstanbul mitingi vardı. Özellikle İstanbul mitinginden ayrıntılar var gazete manşetlerinde. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, artık son düzlüğe girdik tabir yerindeyse. İyiden iyiye belki birkaç haftaya kadar çok seçim havasında değildi Türkiye ama son iki haftadır, özellikle bu hafta sonundan itibaren iyice bütün Türkiye'de o seçim havası, yerel seçimin çalışmaları hissedilmeye başlandı ve partiler de artık o büyük mitinglerini son hafta içerisinde gerçekleştiriyorlar. Sizin de dediğiniz gibi Ankara'da ve dün de İstanbul'da büyük İstanbul mitingini yaptı Cumhur İttifakı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ankara'da 450 bin, İstanbul'da 1.6 milyon kişi toplandı Yenikapı'da. Yenikapı'nın tabii ayrı bir önemi de var Cumhur İttifakı için özellikle. 15 Temmuz'dan sonra 7 Ağustos'ta orada bir araya gelmişlerdi yine Cumhurbaşkanı Bahçeli, diğer partiler. Ve onun neticesinde Cumhur İttifakı'nı oluşturdular ve o günden bugüne kadar da hem 24 Haziran'da hem 31 Mart seçimlerinde işbirliği içerisinde seçime hazırlanıyorlar. Ankara'da ağırlıklı, evet, Ankara'nın projeleri öne çıktı. İstanbul'da da özellikle İstanbul'la ilgili atılacak adımları bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı, tek tek anlattılar. İstanbullular için tabii dikkat çeken, ilgi çeken projeler hayata geçirileceği dile getirildi. Bir yandan da tabii gündemdeki konu başlıklarına değindi iki isim, hem Bahçeli hem Erdoğan. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti ile birlikte yine Saadet Partisi'nin içinde olduğu Millet İttifakı'na yönelik bazı görüşler dile getirildi. Belediye başkan adayları üzerinden ağırlıklı olarak Ankara'da Mansur Yavaş'la ilgili iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti. Sahte senet konusundaki iddialar, yaşananları değerlendirdi ve özellikle seçimden sonrasına ilişkinde bazı değerlendirmeler yaptı. Alınan yargı kararlarına dikkat çekerek seçimden sonra da atılması muhtemel bazı adımları gündeme getirdi. İstanbul'da da birazcık daha Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle AK Parti'ye yönelik 17 yıllık iktidarınız döneminde neler yaptınız söylemi üzerinden hem projeleri anlattı hem artık geleneksel hale geldi o meydanda kurulan ekranlardan,
evet,
yapılanları İstanbul'da da bir kez daha gösterdi. Yine aynı şekilde HDP'den gelen bazı açıklamalar var özellikle yine Ankara ve İstanbul için. Her iki ilde de Millet İttifakı'nın adayının seçilmesi halinde HDP'nin oylarıyla seçileceğine yönelik HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert yanıt verdi. En başından beri söylüyorlar, aslında belki fiili olarak ve resmi olarak bir açıklama yok ama HDP'nin de Millet İttifakı'nın içerisinde yer aldığı, İşte Kandil'den gelen açıklamaların bunu doğruladığı ve HDP'li bazı isimlerin hem Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin listelerinden belediye meclis üyeliklerine seçilmesine yönelik adımların atıldığını söylüyorlar. Bunlarla ilgili de aslında dikkat çeken açıklamaları var Cumhurbaşkanı'nın. Özellikle bunların seçilmesi halinde seçimden sonra yine bunlara yönelik itirazların yapılacağı. Çünkü HDP ile ve özellikle Kandil'le işbirliği içerisinde olan bazı isimlerin bu belediye meclis üyeliklerinde yer almasını istemedikleri ve buna itiraz edecekleri yönünde bazı açıklamalar oldu. Çünkü belediyenin bazı kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasına yönelik endişelerini Cumhurbaşkanı her fırsatta dile getiriyor. Dün İstanbul'da, sonrasında katıldığı televizyon programında da Bunları söyledi. Tabii bir beka tartışması en başından beri yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın kurmayları, Bahçeli, Cumhurbaşkanı, diğer bazı isimler bir beka tartışması üzerinden bu seçimde bazı değerlendirmeler yapıyorlar. İstanbul'da da dün bunları gördük. Bunlara örnek olarak aslında Cumhurbaşkanı konuşmasında da sık sık dile getirdi. Ekonomide yaşanan gelişmeler, işte Yeni Zelanda'da olan son saldırı doğrultusunda aslında hedefin Türkiye olduğu ve Müslümanlar üzerinden Türkiye'ye yönelik bir mesaj verildiği vurgusu yapıyor. Tüm bunların içerisinde, gölgesinde yerel seçime gidiliyor. İşte son hafta bir yandan tabii seçim çalışmaları devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da birazcık daha çalışmaların yoğunlaştığını da göreceğiz. İstanbul mitingi, Ankara mitingi yapıldı ama bu hafta sonuna doğru da İstanbul'un ilçelerinde, yine Ankara'da aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın bazı çalışmaları olacak. Keza aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kapsamda çalışmaları olacak. Bir yandan da tabii bu hafta bu kararsız olarak değerlendirilen seçmenlerin bir tarafa yönelmesi, belli bir karar vermesi için de kritik bir hafta. O açıdan da hem bu mitingler önemli. Bir yandan Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin seçim çalışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı hafta sonu. Onların da bu hafta bu çalışmalarını yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Artık son düzlükte hem kararlar biraz daha netleşecek hem ortaya çıkan sonuç birazcık daha belirleyici olacak. Çok kıyasıya bir yarış olduğunu görüyorum ben açıkçası. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara ve İstanbul özelinde yapılan ittifaklar ne derece başarılı olacak, nasıl yansıyacak, bunların hepsini pazar günü ve önümüzdeki hafta bu saatlerde öğrenmiş olacağız.
Peki şimdi dünkü mitingin belki de en önemli sözleri en sonunda geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ekonomiye yönelik açıklamaları oldu ve böyle bazı spekülatif eylemlere girenlerin kimler olduğunu biliyoruz dedi. Seçim sonrası da kurla oynayan bedelini ağır ödeyecek dedi. Birazdan ekonomik köşesinde de bu sözleri ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz ama tabii mitingin konusu olduğu için bir de sizinle değerlendirelim. İşte bu sabah Merkez Bankası'nın bir açıklaması var. Finansal istikrar için kararlılık açıklaması var. Dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri birçok gazetenin manşetinde yer alıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, ekonomi en başından beri aslında çok önemli bir başlık bu seçim için. Hem Türkiye ekonomisi hem yerel seçim, yerelde istihdam konusunda belediyelerin üzerinde durduğu bir konu. Cumhurbaşkanı da son dönemde aslında geçtiğimiz hafta ekonomide döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın üzerine önce ilgili bazı kurumlar adımlar attı. Hem uluslararası finans kuruluşlarına yönelik hem bankalara yönelik SPK, BDDK bu konuların inceleneceğini, soruşturmaların gerekli yerlerde hayata geçireceğini söylediler. Bankalarla ilgili bu adımı attılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bir adım öteye taşıdı. Bu soruşturmalar açıldı ama asıl seçimden sonra biz bunun faturasını keseceğiz. Eğer yanlış yola giren varsa, bir manipülatif eylem içerisinde olan varsa bunun bedelini ödeyecek dedi. Ve orada dikkat çeken kısım aslında isimlerini de biliyoruz açıklamasıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu da gösteriyor ki kimin neler yaptığını aslında hükümet, ilgili kurumlar, kuruluşlar, Cumhurbaşkanı nezdinde bunlar biliniyor. Bunlara yönelik adımların da seçimden sonra atılması kuvvetle muhtemel. Bir yandan da tabii yurt dışından gelen finans kuruluşlarından yapılan açıklamalar var. Bu aslında uzun zamandan beri Türkiye'nin dile getirdiği kredi derecelendirme kuruluşları, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik açıklamaları eleştiri konusuydu. İşte bu bir yerel seçim ama oradan da açıklama geliyor. İşte beka tartışmasında bu örnekler de veriliyordu Cumhurbaşkanı ve diğer bazı ilgili bakanlar, Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere. Burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği piyasadaki dövizlerin toplanıp işte seçimden sonra döviz kuru artacak, belirli bir seviyeye çıkacak. Bunun için bu yapılıyor. Bu manipülatif eylemlerin önüne geçmek için de gerekli adımları atıyoruz. Asıl seçimden sonra da bunların hesabını soracağız dedi. Siz de söylediniz, Merkez Bankası'ndan sabah bir açıklama geldi. Onlar da makro göstergelerin koordineli politik adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret ediyorlar. Piyasadaki likiditenin sağlanması, rezervlerin daha artması için ilgili adımların atılacağının altını çiziyorlar. Bu da önemli. Piyasaların beklediği aslında her zaman açıklamaların başında geliyor. İlgili kuruluşlar, en başta da Merkez Bankası, Bu dengelenmenin sağlanması, bunun devam etmesi için atılması gereken adımlar neler? Bunların atılacağına yönelik açıklamalar yapıldı. Bir yandan da tabii bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı aslında 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin ekonomisinde yaşanan o dengelenmenin, seçimden önce yaz sonu yaşanan dalgalanmanın birazcık daha durağan hale geldiğini ve özellikle seçimden sonra önümüzdeki 4-4,5 yıllık bir seçimsiz ortamın bu dengelenmenin daha da istikrarlı hale geleceğini, kalıcı hale geleceğini ifade ediyorlar. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamalar piyasada nasıl bir etki yaratacak? Özellikle bankalara yönelik ne gibi adımlar atılacak? Bunlar oldukça önemli. Ekonomi konusunda daha uzun süre tartışılacak konuların başında geliyor gibi düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de seçimden sonra da belki de en temel konu bu ekonomi konusu olacak. Yapılan bu açıklamaların hem hafta sonu atılan adımların, kurumların, BDDK, SPK'nın hem de Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarla bugün aslında bir parça daha aşağı çektiğini görüyoruz ama bu işte ne kadar kalıcı olacak, seçime kadar ya da seçimden sonra nasıl devam edecek onu biraz daha göreceğiz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçimden sonra bunun faturası ağır olacak demesi önemli. Evet. O adımları da merakla bekliyoruz.
Peki şimdi dün akşam da TGRT Haber'in konuydu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da önemli altı çizilmesi gereken açıklamalar yaptı. Ekonomiyle ilgili açıklamalar o programda da yine yer aldı. Bir de Ayasofya'ya cami statüsü verebiliriz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Ayasofya konusu aslında her zaman hükümetin gündemindeki konular arasında ama son bu Yeni Zelanda saldırısında teröristin kaleme aldığı manifestoda yer alması hasebiyle de yine önemli bir konu haline geldi. Burada dikkat çeken aslında en başından beri Ayasofya'nın batıda Avrupa ülkelerinde her zaman onların da aklında olduğu, onların da Ayasofya ile ilgili planlarının olduğunu göstermesine dikkat çekiyor. Tüm isimler yani onlar hala Ayasofya'nın hayaliyle yaşıyorlar gibi açıklamalar duyuyoruz. Bu açıdan Türkiye açısından çok önemli bir yer Ayasofya. Diğer Ayasofya gibi camilere Cumhurbaşkanı dün programda dikkat çekti. Buraların cami statüsünde ve ziyarete açık olduğunu, ücretsiz olduğunu, ziyaret edildiğini, işte Sultanahmet Camii, Süleymaniye, Fatih bu camilerin turistler tarafından ücretsiz ziyaret edilebildiğini söyledi. Ayasofya'nın da bu statüye benzer şekilde müze statüsünden çıkarılıp ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebileceğini söyledi. Tabii bu da önemli bir açıklama, dikkat çeken bir açıklama. Bir yandan da orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında Ayasofya ile ilgili müze statüsünün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi zamanında bu adımın atıldığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adımından vazgeçebiliriz, bunu değiştirebiliriz ifadesini de kullandı. Önümüzdeki süreçte ben inanıyorum bu adımın atılacağına. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanıyorum bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacak ve Ayasofya'nın da cami olarak, yani Ayasofya Camii adıyla ziyarete açılabileceği, oranın yine turistler tarafından, dileyen herkes tarafından ücretsiz bir şekilde ziyaret edilmesi söz konusu olacak. Çok da uzun vadede olmayacağını düşünüyorum seçimden sonra. Kısa zamanda bu adımın hayata geçirileceğini. Bir yandan da tabii bu sadece ücretsiz olarak turistlere açılması değil, aslında özellikle batıya, dış kamuoyuna da verilecek bir mesaj olarak da algılanabilir.
Peki biraz da seçim sonrasına bakalım. Şimdi seçimden hemen sonra 8 Nisan'da Rusya ziyareti var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu ziyaret önemli. Nasıl değerlendireceksiniz?
Önemli, dediğiniz gibi geçtiğimiz yıldan itibaren aslında sık sık Cumhurbaşkanı gidiyor, Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor. Bu 8 Nisan'da da iki ülke arasında üst düzey stratejik işbirliği konsey toplantısı yapılacak. Aynı zamanda da 2019'u Türkiye-Rusya arasında kültür yılı ilan etmişti iki ülke. Troya operasının gösterimi olacak Rusya'da. Buna bizzat katılmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o toplantıyla birlikte. Öncesinde de Putin'in bir daveti vardı Kırım'da, cami açılışına Cumhurbaşkanı davet etmişti. O daha ilerleyen tarihte 21 Nisan olarak planlanıyor. Bu 8 Nisan'daki daha iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi açısından ele alınması gereken bir ziyaret. Terörle mücadele, bölgede yaşanan gelişmeler, sürekli Gündemdeki konular aslında. Biz birazcık yerel seçime odaklandık ama bir yandan da o gündemde devam ediyor. Türkiye'nin Rusya ile attığı müşterek adımlar var Suriye'de. Bunların değerlendirilmesi söz konusu olacak. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesine yönelik adımlar. Gerçi gelinen noktada o işin birazcık daha durduğunu ya da daha uzun vadeye yayılmasının muhtemel olduğunu görüyoruz ama bunların değerlendirileceğini söyleyelim. İki ülke arasındaki ticaret konuları, ekonomi konuları, tüm bunların hepsinin ele alınacağı bir ziyaret olacak 8 Nisan'da. Aslında yerel seçimden sonra yeniden Türkiye kendi gündemine dönecek gibi görünüyor. Bir yandan da tabii S-400 ve Amerika ile yaşanan Patriot konusu var. Bu haftaya aslında işaret etmişti Amerikan yönetimi bir karar vermesi gerektiği konusunda Türkiye'nin. Ama Türkiye'de bu işin birazcık daha seçim sonrasına kalması kuvvetle muhtemel. Bir yandan daha alt seviyede o görüşmelerin, o temasların yapıldığını biliyoruz. Patriot konusunda gelen teklif üzerinden bazı değerlendirmeler var. Ama Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği konu S-400'lerin artık alındığı ve bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığı yönünde. Bu da birazcık Amerika'nın eleştirisine neden oluyor. Yani S-400'leri almayın, Patriot'ları alın gibi bir açıklama geliyor Amerika'dan. Buna Türkiye nasıl bir yaklaşımla yaklaşacak, nasıl bir karar verecek? Bunu göreceğiz ama dediğim gibi artık yerel seçimle birlikte birazcık daha sona ermesinden sonra dışarıya yönelecek. Türkiye dış politika önemli konu başlıklarından biri olacak. Az önce de bahsettik. Ekonomi konusu yine önemli konu başlıklarından birisi olacak. Suriye'deki konular, S-400 Patriot konuları, Amerika ile olan ilişkiler, tüm bunların bu hafta sonu itibariyle yeniden gündemimize gelecek konular arasında olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, bir de Fazıl Say konserinden bahsetti. Dün mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim konseri verecek Fazıl Say dedi. En son onu konuşarak bitirelim.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın konserine gittiğinde aslında orada yapılan sahne arkasındaki görüşmede bu konu gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı kendisine bunu söylemişti 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Böyle bir konser vereceğini, bu 29 Ekim'le ilgili bir beste yapıp bunu orada icra etmesi konusunda Fazıl Say ile görüşmelerde bulunmuştu. Fazıl Say tarafından da bu olumlu karşılanmıştı. Bir yandan onun çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu dile getirdi 29 Ekim'de. Hatırlanacağı gibi her 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun farklı kesimlerinden insanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Beştepe'ye davet ediyor. Öğretmenler, farklı meslek gruplarından insanlar, şehit yakınları, gaziler hepsi bir araya geliyorlar ve orada Fazıl Say 29 Ekim'le ilgili kendi yaptığı besteyi sanıyorum bu sene icra edecek. O konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Bu aslında yine bazı kesimler tarafından eleştiri konusu oldu. En başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konserine gitmesiyle başlayan bir tartışma vardı. Birazcık da onlara yönelik sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayı yaptığını tahmin ediyorum. 29 Ekim'de de evet Fazıl Say o 29 Ekim kutlamaları resepsiyon kapsamında Beştepe'de olacak ve kendi bestesini orada icra edecek.
Peki, evet, bakalım son bir hafta neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Evet, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç stüdyomuzda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Size de iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Aslında biz Murat Pazarbaşı ile biraz ekonomi konuşmaya başladık. Çünkü gündemin önemli maddelerinden biri ekonomi. Şimdi aslında Cuma günü Fed'in faiz artışları konusunda bir açıklaması vardı. Sabırlı olacağını söyledi Fed. Ve bir de piyasalardaki daraltmayı, parasal daraltmayı daraltma açıklaması yaptı. Zor bir açıklama ama bu küresel piyasaları biraz endişelendirdi diyor Milliyet Gazetesi bugün yaptığı analizde. Sonra Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili bir açıklaması geldi. Cuma günü böyle dövizde bir hareketlenme oldu. En önemlisi ise pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaydı. Biz bu spekülatif atakları kimin yaptığını biliyoruz dedi ve seçim sonrası ağır bedel ödeyecekler dedi. Bu arada cumartesi günü hem JP Morgan'la hem de bazı bankalarla ilgili bir inceleme yapıldığı bilgisi de var. Nasıl değerlendireceksiniz ortamı?
Peki ilk sorunuzla başlayayım. Hakikaten ekonomi çok önemli. Cebimizdeki paradan tutun yatırımlara giden paralar da uluslararası para akımları da artık ülkeler arasında siyasi sınırların ötesine geçtiği için hepimizi ilgilendiriyor ve etkiliyordu. Ve bu çerçeve içerisinde özellikle de bizim Türkiye gibi dış ticaret bakımından çok gelişmiş olan ülkelerde ülkeler arası ilişkiler, ekonomi akımları veya söylevler sadece parasal akımlarındaki miktar veya faiz oranlarındaki değişmeleri değil, aynı zamanda tüketici ve üretici davranışlarında doğrudan doğruya etkileyen faktörler arasında en başında geliyor. Şu kadarını söyleyeyim, sadece Türkiye'de bile bütün işletmelerin %65 konusu ekonomi. Çünkü ekonomi özel sektör bakımından kar amaçlı olarak yapılan çalışmalar ve bunların sonuçları üzerinde ve yarattığı katma değer bakımından da ülkenin milli gelirine katkısını ortaya koyuyor. Yalnız tabii bu arada son yıllarda özellikle Bretton Woods anlaşmasından sonra 1950'li yılların başından itibaren parasal akımların ülke ekonomileri üzerindeki değişik faktörlere bağımlı olarak etkileri de incelenmeye alınmış. Ve şöyle deniliyor, eğer bir ülkede para akımları, milli para akımları kuvvetli ise o ülkelerin gelişmiş olma ihtimali çok yüksek diyorlar. Dolayısıyla üretim imkanları eğrisi bakımından biraz teknik bir konu ama var olan ve tüketilmeye hazır, kullanılmaya hazır olan bütün girdilerin kullanıldığı bir ekonomi diyor. Türkiye buraya gelecek mi? İnşallah gelecek. Sayın Bakan da hep Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Albayrak bu konu üzerinde özellikle danışmanların da etkisiyle bildiğim kadarıyla konuşuyor. İnşallah olumlu gelişmeler olur diye düşünüyorum. Evet. İkinci sorunuza gelince ekonomi hakikaten özellikle devlet başkanlarının veyahut da uluslararası finansman kuruluşlarının başkanlarının yaptıkları açıklamalar bütün dünyada özellikle bizim gibi ilk 20 arasında olan veyahut da BRICS ülkeleri gibi ülkelerin ekonomileri üzerinde dolarla yerli para karşısındaki değişme ve bunun yatırımlara yönelik paranın nasıl kullanılacağı konusunda etkileri ortaya çıkıyor. Şimdi yalnız burada bir şeye dikkat etmek lazım. Nasıl hayatımıza korsan girişimler oluyorsa ekonomi hayatında da korsan girişimciler var. Yani herhangi bir konuşmanın veya bir olayın, hatta tabii bir olayın bile aniden ortaya çıkması halinde bunlar para kazanmayı düşünüyorlar yani her ortamda. Dolayısıyla döviz piyasalarında, menkul kıymetler piyasalarında her iniş veya çıkışlar yerli parayla döviz cinsinden paralar karşılığında iniş ve çıkışlar doğrudan doğruya kişilerin kazandırıyor. Bu sizin bahsettiğiniz en son Sayın Trump'un Golan Tepelerinin artık İsrail hükümetinin toprakları sayılmasıyla ilgili ilk görüşü ve açıklayacağın görüşü doğrudan doğruya geçen haftanın en büyük olayıydı. Burada şu kadarını söyleyeyim, bir bir ekonomist olarak böyle bir görüşme doğrudan doğruya döviz fiyatlarında değişme yaratmaması lazım. Ancak spekülatif amaçlı hakikaten kişiler var. Sanki yarın çok büyük bir felaket olacakmış da yerli para tamamen ortadan kaybolacakmış gibi veyahut da artık yerli para tamamen kaybolacak. Biz dövizle bütün çalışmalarımızı yapacağız. Ona göre de biz de ne kadar piyasadan dolar veya euro cinsinden para alabilirsek, yani uluslararası finansman akımlarında geçerli olan parayı alırsak kazançlı çıkarız diye kısa vadeli düşünceler hakim oluyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Maalesef bizim halkımıza hemen çabucak buna kanıyoruz ve kanmanın bedeli olarak o kişiler dolar yükselirken satışlarını yapıyorlar, kazanıyorlar mevcut dolarlarını ve düşerken de alımlarını yaparak her türlü kazanıyorlar. Ve bunun Türkiye'ndeki piyasaların özellikle özel sektör tarafından veyahut da Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği önceden bilinen finansman kuruluşları veya kişilerinin bunun üzerine birdenbire çıkmaları çok dikkat çekici bir durum. Hakikaten bir şeyler yapılması lazım. Yapılabilir mi? Sorunuzun bir kısmı da oydu. Yani seçimlerden sonra bir şey yapılabilir mi? Eğer bu spekülatif amaçlı çalışmalar yapan firma veya kuruluşlar yurt dışı kaynaklıysa hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü hür ekonomide çalışıyoruz. Dolayısıyla kişilerin Türkiye'deki yaşayan, mukim olan kişilerin de bakış açıları neye bağlı? Yani yerli yetkililerin söyledikleri mi yoksa uluslararası düzeyde kişilerin söylevleri mi dolar akımlarını veya euro akımlarını çevirecek konusunda? Ben zannediyorum maalesef yabancıların görüşleri çok daha hakim rol oynuyor. Dikkat ederseniz Bloomberg'in de yaptığı bir çalışmalar vardı araştırma birimi olarak. Orada da görüyoruz ki özellikle ilk iki çeyrekte Avrupa'da meydana gelen iki olaydan dolayı yani olumsuz gelişmeler yaşanacak deniliyor. Bu Türkiye'yi de etkileyecek. Yani Türkiye'de meydana gelen siyasi akımlar veya görüşlerden dolayı değil, söylediğim iki gelişme. Bunlardan birisi de Brexit anlaşması. Brexit anlaşmasında dünkü haberlerde de siz de görmüşsünüz.
Evet.
1,5 milyona yakın kişi Londra sokaklarında çekilmesi yolunda ve 6 milyon üzerinde de imza toplantı. Bu çok ciddi bir olay.
Peki sadece yeniden oylanacak öyle
evet,
mi?
Belli değil ama öyle bir akım var. Zaten parlamentoda olumsuz yönde karar verdi. Bunun tabii İngiltere ile arasındaki Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler bir o Avrupa'nın bizim olan talebini etkileyecektir. Çünkü bir taraftan denge kefenin bir tarafında alıp İngiltere ile AB arasındaki ilişkileri düzenleyeyim derken o Avrupa ülkelerinin bizim gibi ülkelerden aldığı dış ticaret bağlantılarını olumsuz yönde etkileyeceğini zannediyorum. Benim görüşüm o. Herkes katılmayabilir. Dolayısıyla dış talep azaldığı müddetçe bize gelen euro cinsinden döviz de azalacaktır. Döviz azalınca da bizim de sanayicimiz o orta vadede en aşağısından 3 sömestr yani 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde olumsuz olarak etkileyecektir. Nitekim Almanya'da çözülmeler başladı. Zaten Fransa, İspanya ve İtalya'da bu çözülmeler devam ediyordu. İnşallah beklenildiği gibi olumsuz etki yaratmaz. Üzerinden gelmeleri bizim Türkiye gibi ülkelerin lehine döviz özellikle dolar karşısında Türk lirasının değer kaybetmesinin en büyük nedeni de Sayın Trump ve biraz önce siz de bahsettiğiniz Federal Reserve Bank'ın açıklamalarında şahin değil güvercinvari bir bakış açısıyla karar verdiler. Yani Federal Reserve Bank. Fakat yani en fazla bir kere daha artırılacak denildi. O artırış bile emin olun doları artıracaktır. Ve biz de dış ödemeler bakımından sıkıntıya girebiliriz.
Şimdi o Fed'in açıklamasından sonra yapılan analizleri ben dinledim. Diyor ki ilk başta Fed'in bu kararı olumluymuş gibi görünüyor ama Fed bu kararı küresel piyasaların durumundan tedirgin olduğu için verdi. Satır aralarında da o var. Öyle olunca bir hareketlenme başladı deniliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Arzu Hanım, esas şey Federal Reserve'ın aldığı karar veya yani hepimiz dinledik aldığı karar bir anlamda güvercin maskesi altında şahin yaklaşımdır. Bunun sebebi de şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle 3 tane ekonomik göstergede hafif düşüşler ve beklentilerin altında düşüşler başladı. Mesela enflasyonun 2.3'ten 3'e doğru yaklaşması hesaplanıyordu. Bu geride kaldı. İç talepte de düşmeler var. Tarım dışı istihdamda kısmi olumsuz gelişmeler var. Dolayısıyla ne yapacağını şaşırmış demeyelim de planlandığından farklı bir yöne gidişte Amerikan ekonomisinin gitmesi bu türlü bir davranış Fed tarafından alınmasına neden oldu. Hı hı. Dolayısıyla da bizim de doların değer artması karşısında dış ödemeler dengesinde bayağı büyük sıkıntılara yol açacaktır. Hı hı. Çünkü biz ithalatımızın %22'sini oradan aldığımıza göre ve özellikle girdi faktörleri aldığımız için sanayinin geliştirmesinde oradaki maliyetlerin artması yani fiyatların yükselmesinden dolayı bizdeki maliyetleri artıracaktır. O bakımdan hakikaten ciddi bir ülke sıkıntı içine girecektir. Nitekim BRICS ülkeleri dediğimiz Brezilya, Çin, Rusya ve Güney Afrika'yı da aldığım zaman oradaki dolar karşısındaki onların yerel para değişmeleriyle bizimkini aldığımız zaman bize daha fazla bir de %15'lerin üzerinde bir artış sağladı. Bu ciddi bir maliyet enflasyonunu ortaya koyar.
Peki bir de S-400 başlığı var. Evet. S-400'lerle ilgili Mart'ın son haftasında bir karar verilmesini beklediğini hatırlattı Trump. Ama bizde seçim sonrasına kalacak erteledik gibi bu karar. Bunun yansımaları ekonomiye nasıl olur?
Şöyle bu daha çok siyasi bazlı bir yaklaşım. Trump bir oyun oynuyor. Yani bir iç oynarken veya poker oynarken blöf yaparsınız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Bakanımızın da dediği gibi ve Sayın Dışişleri Bakanımızın aktardığı şekilde anlaşmalar falan yapıldı, teslimler yapılacak. Bunu Amerikalılar da biliyorlar. Fakat sırf Türkiye'yi baskı altında tutabilmek ve yönlendiremek ama aslında asıl faktör İsrail'in yayılma politikasını dolaylı olarak desteklemek ve Türkiye'yi de baskı altına almak için bir yaklaşım olarak ben bunu görüyorum.
Peki o zaman neler getirir önümüzdeki dönem? En son
vallahi inşallah
bir yorum
seçimler
yapalım.
Hayırlı olur. Sayın Albayrak'ın almak istediği tedbirlerin hepsi de başarılı olacağını diliyorum. Ama aksi takdirde yurt dışındaki gelen olumsuz gelişmeler bizi etkileyecektir. Bir söylemeyi unuttum. Çin'de de şu anda ekonomik gelişme en düşük oranda. Dolayısıyla iç pazara yönelik olduğu için zaten çok düşük bir ilişkimiz var Türkiye-Çin ilişkilerinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ama Çin'in özellikle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dış ticaret misillemelerini gidermemeleri halinde o da bize olumsuz yönde etkileyecektir.
Peki bakalım önümüzdeki
nitekim
günler
altın fiyatları da artmaya başladı. Yani ons bakımından 1325 doların üzerine çıkmaya başladı. Bir önemli faktör daha vaktimiz var mı bilmiyorum.
Çok az alayım.
Hemen o da petrol OPEC piyasaları OPEC'in aldığı kararlarla ilgili bugünlerde yine kararlar alacaklar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde kuyu sayısının düşmesi bugün lider durumda Amerika Birleşik Devletleri petrol konusunda yönlendirme açısından ama OPEC ülkeleri de kararsız ne yapacaklarını belirledi. Çok hafif bir düşme var geçen haftaya nazar ama ben tekrar çıkacağını zannediyorum.
Peki hocam bakalım önümüzdeki günler
hayırlar
neler
vesile
getirecek.
Olsun diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Yollar kısalır.
Hasretler biter.
Bir türkü el sallar uzaktan uzağa.
Bir şarkı kavuşmaları anlatır.
Bir ses dostluğu.
Bir ses sevgiyi.
Bir ses güveni fısıldar kulaklarınıza.
Bir el gelir omuzunuza dokunur.
Çoğalırsınız.
Bir ses gelir sesinizi paylaşır.
Sevinirsiniz.
Neredesiniz?
Kimlesiniz?
Bilinmez.
Bildiğimiz.
Bizimle olduğunuz.
Her nerede olursanız olun,
mutlaka bizimle olun.
TRT.
Radyonuzun olduğu her yerde.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Bingöl, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 12, İstanbul parçalı ve az bulutlu 13, İzmir parçalı ve az bulutlu 19, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 4, Amsterdam sağanak yağışlı 9, Atina az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu 22, Berlin yağmurlu 8, Kiev parçalı bulutlu 10, Lefkoşa az bulutlu 17, Londra parçalı bulutlu 12, Madrid parçalı bulutlu 22, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Moskova parçalı bulutlu 5, New York az bulutlu 11, Paris az bulutlu 12, Pekin açık 21, Roma parçalı bulutlu 19, Saraybosna az bulutlu 19 ve Viyana yağmurlu 12 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Bize Orta Doğu'dan neler aktaracaksınız?
Gündemimizde kuşkusuz 21 Mart tarihinde meydana gelen sel faciası var. Sel faciası sonrası ölü sayısı, daha doğrusu sudan çıkarılan cenaze sayısı yaklaşık 120'yi buldu. Halen su altında cenazelerin, cesetlerin bulunduğuna yönelik bilgiler var. Arama kurtarma çalışmaları 4-5 gündür devam ediyor bölgede. Ancak suyun yüksekliği ve suyun akıntı hızının çok fazla olması nedeniyle Geyyare'ye kadar uzatıldı şu an kurtarma arama çalışmaları. Yani 60-70 kilometre güneye kadar açılmış durumda. Ve olayın başlamasıyla birlikte de kayıp yakınları olay yerinde yakınlarının cenazelerine ulaşmaya çalışıyor. Hemen hemen şu an sahipsiz cenaze kalmadı. Sahipleri bütün cenazelerini aldı ve taziyeler şu an başladı. Diğer taraftan olay yerini ziyaret etmeye çalışan yetkililere de oldukça tepkili cenaze yakınları. Özellikle Musul Valiliğine, çünkü olayda ihmalkarlık söz konusu olduğu ifade ediliyor. Daha doğrusu denetim mekanizmasının çok iyi işlemediğinden kaynaklı bir sıkıntı olduğu ifade ediliyor. İlk gün itibariyle hem Musul Valisi Nufel Hamadani hem de Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in bölge ziyareti engellendi. Hatta Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in aracına da zarar verildi. Olaydan sonra hiçbir yetkili maalesef olay yerinde incelemede bulunamadı. Diğer taraftan Musul Valisi'ne yönelik tepkiler şiddetlendi, protestolar devam etti. Musul Valiliğine birkaç defa yürüyüş yapmak istedi göstericiler. Musul Valiliğinin etrafı tabiri caizse etten duvarla güvenliği arttırıldı. Etten duvar çekilerek güvenliği arttırıldı. Dün parlamentoda çok önemli iki karar alındı. Bu kararlardan birisi Musul Valisi ve iki yardımcısına yönelikti. Musul Valisi ve iki yardımcısı görevden alındı ve yerine kayyum bir yönetim atandı. İsimler şu an için elimizde değil. Önümüzdeki saatlerde büyük bir ihtimalle isimler netleşecek. Diğer taraftan gayri resmi silahlı gruplara ait askeri karargahların kapatılmasına yönelik parlamento oy çokluğuyla bir karar verdi. Ve Adil Abdülmehdi'nin parlamentoya yaptığı çağrı üzerine parlamenterler olağanüstü oturum gerçekleştirdi. Oturumda milletvekilleri kim olduklarına bakılmaksızın kentteki gayri resmi tüm askeri karargahların kapatılması kararını aldı ama kentteki bir komutanlık çatısında askeri güçlerin birleştirilmesi ve yeniden vilayet genelinde konuşlandırılmasına karar verildi. Musul'da özellikle Haçlı Şabi'ye bağlı karargahlar bulunuyor. Yani hepsi tek çatı altında toplanacak ve daha sonra yeniden bir güvenlik ağı gözden geçirilmiş olacak. Diğer taraftan kayıp yakınlarına yönelik şu an ne tür yardımlar yapılabilir gibi çalışmalar söz konusu. Diğer taraftan Türk Kızılay'ı Irak Delegasyon Başkanı Vettika da şu an hazır bekliyor. Yani yapılabilecek herhangi bir yardım olursa her türlü yardıma hazırız anlamında. Diğer taraftan Bağdat Büyükelçimiz Sayın Fatih Yıldız da sürekli istişare halindeyiz. Büyükelçimiz Sayın Fatih Yıldız, Başbakan Adil Abdülmehdi ile önceki gün akşam en son bir araya geldiklerini söylemişti ve Türkiye'nin güçlü desteğini kardeş ülke olarak gördükleri Irak'a her zaman güçlü desteklerini vermeye hazır olduklarını ifade etmişlerdi. Bununla birlikte Bağdat'tan herhangi bir yardım talebinde bulunulmadı ve Adil Abdülmehdi de Türkiye'ye özellikle teşekkür etti. Diğer taraftan bildiğiniz gibi Suriye'de şu an DAEŞ'ta mücadele kapsamında, mücadele adı altında bazı çalışmalar var. Ve bu çalışmalar neticesinde de bölgeye dağılan DAEŞ terör örgütü yavaş yavaş Irak topraklarına tekrar girmeye başladı. Dün itibariyle Sincar'a yönelik Keyraban bölgesinde Haçlı Şabi karargahına bir saldırı düzenledi. 3 DAEŞ'li terörist bir intihar saldırısı düzenledi sabah saat 10 sıralarında. Çatışma yaklaşık yarım saat sürdü. Yarım saatin sonrasında da 3 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Bu sabah saatlerinde Selahattin'de de yine DAEŞ tarafından bir saldırı düzenlendi. Saldırı bertaraf edildi. Yani güvenlikle ilgili Irak'ta şu an ciddi bir sıkıntı var. Bir taraftan moraller bozuk çünkü Musul'da yaşanan olay Bağdat merkezi hükümetini ciddi anlamda etkiledi. Ve bununla birlikte de Sincar'a yoğunlaşması gereken aslında Bağdat merkezi hükümeti bu Musul olaylarıyla birlikte Musul'a yönlenmeye başladı. Çünkü Sincar'da da bildiğiniz gibi PKK terör örgütü ve Irak askerleri arasında zaman zaman son zamanlarda çatışmalar meydana gelmişti. Birkaç Iraklı asker hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 10 PKK'lı teröriste yine etkisiz hale getirilmişti. Yaralılar da Suriye'ye geçirilmişti. Bölgede güçlenen PKK terör örgütü ve alt grupları, taşeron grupları şu an Suriye'de çok rahat bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Hatta PKK'lı bazı sözde yöneticiler DAEŞ terör örgütünden sonra sırada Türk gruplarına yönelik saldırılar olacağının altını çiziyorlar. Yani önümüzdeki günlerde PKK terör örgütü artık hem Türkiye'ye karşı hem de Türkiye'yi destekleyen gruplara karşı bir saldırı düzenleyebilir. Bu konuda dikkat etmekte fayda var. Bölge oldukça karışık. Bir taraftan halen Bağdat parlamentosu geri kalan 3 bakanlık koltuğunu netleştiremedi. Diğer taraftan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de kurulamayan bir hükümet var 30 Eylül tarihinden bugüne. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda ancak oluşabilecek bu problemlerin tamamıyla çözülmesi bekleniyor. Ama maalesef buradaki sistemle, Türkiye'deki sistem maalesef bir değil ve Türkiye'de oturmuş bir sistem var. Türkiye'de her şey düzenli bir şekilde, kanuna uygun bir şekilde yürüyor. Ancak Bağdat'ta ne kadar Türkiye'den alınmış yasayla, yani daha doğrusu anayasası Türkiye'den alınmış olsa bile yürürlüğe koymada ciddi bir sıkıntı var. Gecikmeli de olsa bazı işler yürüyor ancak biraz sıkıntılı yürüyor tabii. Onları da görmezden gelmemek gerek. Bekliyoruz sadece diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba,
programımıza.
Günaydın, iyi sabahlar.
Sağ olunuz. Yeni bir hafta başlarken iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Artık son bir haftaya giriyoruz. 31 Mart yerel seçimleri için iç siyaset ve meydanlar son derece hareketli. Bir de sizden bir değerlendirme alalım. Nasıl görüyorsunuz meydanları, siyasetin dilini?
Yani burada tahmin ediyorum bir ay önce falan şunu söylemiştik. Ya bu adaylar falan belli oldu. Ne kadar iyi başladı işte. Herkes proje konuşuyor. Kavga etmeyeceğiz, dövüş etmeyeceğiz diyorlar. Şehrin sorunlarını konuşacağız. Projeler yarışacak vesaire. O zaman söylemiştim size, demiştim ki ya bu su kaynar. Yani ileriye doğru sükunet aşılır ve ortalık gerilir. Normalde seçimlerin belli bir temposu da var. Yani beklenir öyle şeyler olması. Yani çok ne derler, beklenmeyecek bir şey değil. Evet. Tabii sonunda seçim bir yarış. Her şeyden önce bir yarış yani. Bir ister istemez bir heyecan üretir. Heyecan, gerilim üretir vesaire, polemik üretir vesaire. Bir de seçimler sonunda demokrasinin karnavalları, bayramları. Dolayısıyla o tip ritüellerin bir tür tırnak içinde olması da gerekir, beklenir. Fakat seçime dediğiniz gibi 6 gün kala, 7 gün, 6 gün kaldı. Artık bir şey kalmadı ve ortalık oldukça gerilmiş durumda. Çok gerilmiş durumda. Yani saha şeydi, meydanlar tıklım tıklım dolu. Bu seçimde özellikle iktidar bloku, Sayın Cumhurbaşkanı, özellikle muhalefetin HDP ile utangaç ve örtülü işbirliği ve ittifakı üzerinden kalkarak muazzam bir abanma yapıyor tırnak içinde kampanyaya ve özellikle AK Parti tabanında ve MHP tabanındaki kararsızları kararlı bir yere çekebilmek bakımından büyük bir performans gösteriyor. Aşağı yukarı seçime bu kadar az zaman kala bu kadar kararsızın olduğu bir dönem zor olmuştur. Yani özellikle ekonomik koşulların oluşturduğu bir atmosferde belli bir kararsız kitle var. Bu kararsız kitleyi sorunlara rağmen HDP ve PKK ile işbirliği yapan siyasetçilerden değil, iktidardan yana tavrımızı koymak durumundayız dedirtecek bir sonuca taşımaya çalışıyor kampanyada Sayın Cumhurbaşkanı. Göründüğü kadarıyla son bir hafta 10 gün içinde etkili de oluyor. Özellikle meydanlarda oluşturduğu, ortaya koyduğu performans ve meydanların coşkusu biraz bunun ipuçlarını veriyor. İşte düşünün, son iki günde cumartesi gün Ankara'da, pazar İstanbul'da büyük coşkunun hayata geçtiği iki büyük miting yapıldı. Aşağı yukarı İstanbul, Ankara'daki şeye 400 bin civarında yurttaş katıldı. İstanbul'dakini de açıkladı, 1 milyon 600 bin yurttaş katıldı. Yani muazzam rakamlar bunlar. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın işbirliğinin yarattığı bir siyasi sinerji ve heyecan var. Buradaki temalara da dayanıyor bu heyecan. Bu beka meselesi, var mı yok mu tartışmaları ve bununla eklentili bir sürü polemik, partileri sonuç almaya dönük stratejilerin bir parçası olarak devrede göründüğü kadarıyla. Dediğim gibi artık çok az zaman kaldı. Başlangıçta projelerin yarıştığı yerden ve projelerin tartışıldığı bir ortamdan makro siyasetin en çetrefil konularının tartışıldığı bir ortama devrettik. Şimdi tabii sokaktaki bazı insanlar diyor ki ya bu kadar büyük gerilimi Türkiye nasıl taşıyabilecek falan. Taşımayacak zaten. 6 gün sonra normalleşecek. Herkes evine, barkına, işine, gücüne dönecek. Bu biraz seçimin tansiyonuyla ilgili bir mesele. Tabii Cumhur İttifakı bu meseleyi bir beka sorunu, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir mesele olarak kamuoyuna, topluma aktarıyor seçmenlere ve bu hassasiyetle davranmalarını talep ediyor. Diğer tarafta iki stratejik şey var. araç kullanılıyor muhalefette. Onlardan birisi mümkün olduğu kadar Erdoğan'la polemiğe girmemek. Kılıçdaroğlu'nun stratejisi bu. Net bir şekilde görülüyor o. Dual bir yerde durup polemik üzerinden gitmemek. Muhtemelen bu mutfakta çalıştırılmış bir mesele. Yani bu polemiklerin hepsinden Erdoğan galip çıktı ve dolayısıyla bu polemikle gidilecek fazla bir yer yok ki mümkün olduğu kadar kendi gündemini oluşturarak o gündemden yola devam et. O gündemde işsizlik ve hayat pahalılığı. Özellikle hayat pahalılığı gündemin temelini oluşturuyor. Bozuk düzen, işsizlik ve hayat pahalılığı kampanyanın odağını oluşturdu. Doğru da bir karar verdiler kendilerince. Çünkü ekonomik sıkıntıların oluşturduğu türbülans en büyük problemi durumunda şu an itibariyle Cumhur İttifakı'nın. Çok büyük gayret sarf edildi Ağustos krizinden itibaren süreç içerisinde. Bir sürü işler çözüldü, düzene sokuldu ama sonunda ekonomik ayarlar bozulduğunda yeniden ayar tutturmak bir karşılık üretmek öyle çok da kolay olmuyor. Evet, krize çok etkili müdahale edildi. İyi yönetildi süreç. Ondan sonra fakat her şeye rağmen işte belli spekülasyonların önüne geçilemedi. Bunlar üzerinden siyasi mücadelesini ve kampanyasını götürüyor muhalefet göründüğü kadarıyla. Onun dışında işte İYİ Parti Genel Başkanı'yla diyalog üzerinden oluşmuş bir yapı daha var. İşte seçimden sonra şu olur, bu olur vesaire hesaplaşma şeyleri, restleri diyelim. Hadi. Yani dolayısıyla meselenin bir boyutu da orada ortaya çıkıyor. İşte buralar seçimden sonra sakinleşecek şeyler. Çünkü seçimin en büyük çıktısı millet iradesidir. Yani sonunda bütün bu olana bitene millet bir cevap verecek. Bunu kredilendirecek ve diyecek ki sana şu kadar, sana şu kadar, sana şu kadar verdim. Herkes elinde eteğinde olanla evine dönecek. Hı hı. Yani demokrasinin en güzel tarafı belki bu. Son sözü söyleyen millet aynı zamanda barışı tesis ediyor ve kuruyor. Siyasi barışı, barıştan kastım. Yani seçimin sonucunda böyle bir şey oluyor. Tabii bizim en büyük beklentimiz seçimden, seçimin huzur ve barış içinde gerçekleşmiş olması. O bakımdan şimdilik bir 6 gün kala ciddi bir problem yaşanmadı. Çok şükür. Seçimin sonuçlarının da ufak tefek şeyleri olabilir ama iki taraf tarafından da şeyle, sükunetle ve olgunlukla karşılanması en büyük demokratik basireti olacak. Değil mi?
Evet.
Ya çünkü aşağı yukarı 1946'dan 50'den bu yana yaşanan 70 yılda Türkiye demokrasisi bir sürü seçim yaptı. Ve Türkiye demokrasisinin en yüz akı kurumlarından birisi hakim teminatına dayanan özgür seçimleri. Büyük çapta ufak tefek sorunlar dışında şaibesiz ve uluslararası kabule sahip seçimler olarak yapa gelmesi bugüne kadar. Bugün de bu seçimde de böyle olarak yola devam edelim. Yani sonunda birileri seçim bu kazanacak, kaybedecek değil mi? Ama sonunda millet iradesinin tecelli eden bir kurumun ayakta tutulması demokrasinin ve seçimin son derece de Türkiye gibi ülkelerde önemli. Hatta yakın coğrafyamıza baktığımızda Türkiye'nin bu işi başarabilen tek ülke olmasının ne kadar değerli bir şey olduğunu, aldığımız mesafenin ne kadar kuvvetli olduğunu bize açıkça gösteriyor. Bakımdan siyasi olgunluk, seçimlerin sonuçlarına dönük siyasi olgunluk taraflardan en büyük beklentimiz kamuoyunun da, sokaktaki insanın da en büyük beklentisi. Bunun böyle olacağına da inanıyoruz. Yani bunun bu olgunluğa tarafların ve Türkiye'nin sahip olduğunu biliyorum. Ufak tefek şeyler dediğim gibi olur ama onlar olup geçecek şeyler. Sonunda Türkiye demokrasisi neredeyse 60 milyona yakın 58 milyon seçmenin oy kullandığı belki Avrupa'nın en büyük demokrasilerinden birisi. Dolayısıyla bu kadar büyük insanın oy kullandığı, milyonlarca gencin ilk defa oy kullanacağı. Bir seçimden bahsediyoruz. Yani ufak tefek bir seçimden bahsetmiyoruz. O bakımdan bu olgunluğu sürdürecek Türkiye. Sonunda tabii bu seçimin şöyle bir şeyi de olacak, etkisi de olacak Türkiye'ye. Bu seçim bittiğinde Türkiye'de 4,5 yıl artık seçim olmayacak. Çok uzun yıllar sonra ilk defa
seçimsiz bir döneme giriyoruz.
Seçimsiz 4,5 yıl olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar 4,5 yıl istikrarlı bir yönetim süreci içinde Türkiye yönetilerek temel bazı yapısal sorunların da çözümü dahil pek çok sorunu çözerek yoluna devam etme fırsatı yakalayacak. Başta ekonomi, değil mi? Yani Türkiye'yi karşı karşıya kaldıran en büyük türbülanslardan birisi Ağustos'ta başlayan bu şey. Dövizdeki spekülatif dalgalanmaların yarattığı ekonomideki büyük türbülanstı. Şimdi bu 4,5 yıl bunların, bu risklerin ve sorunların aşılarak yeniden istikrarlı büyümeye, sürdürülebilir büyümeye Türkiye'yi açmak, işsizlik gibi, hayat pahalılığı gibi konularda mesafe almak, Türk parasını yeniden güçlendirmek, üretimi artırmak, Türkiye'nin 2023 vizyonu, zaman zaman belli konularda sapan vizyonunu yeniden hedefe koymak ve bu kısa zaman aralığında bunu kapatarak varılabilecek en iyi noktaya bu hedefi taşıyabilmek gibi şeyler, gayretler var diye olması gerekiyor. Diğer taraftan da unutmayalım, bu programda sizinle bol bol bunu konuşmuştuk. Türkiye halen daha 8. yılına giren Suriye iç savaşının ve Irak'taki travmanın siyasi ve toplumsal maliyetlerini ödemeye devam ediyor. Ve bu sadece Türkiye'nin ödemesiyle değil, büyük bir siyasi sorunla Türkiye'yi karşı karşıya bırakıyor. Eğer yani hemen 70 yıldır şeyimiz olan, müttefikimiz olan bir küresel gücün açıkça Türkiye'yi bölmeye matuf örgütlenmiş bir terör örgütünü siyasi bir hüviyete sahip kılması ve teritoryal bir alanda egemen kılması Suriye'nin 1/3 bölümünde Türkiye'de çok büyük bir travma yaratıyor. Ve Türkiye bu travmayı yönetmek zorunda. Yani Türkiye şunun farkında, Türkiye'yi bölmek üzere örgütlenmiş bir örgütün parti Türkiye sınırlarında devletleştirilmesi Türkiye'nin bölünmesine atılmış bir adımdır. Türkiye, Ankara dotuna herkes bunun ne anlama geldiğinin çok farkında. Yani dolayısıyla bunu da siyasi bir polemik meselesi, iktidar muhalefet sorunu olmaktan çıkarıp ortak bir milli politik algı olarak oturtmamız gerekiyor artık. Bunu tartışacak bir yanı yok yani.
Evet.
Yani bunlar, hani diyor ya Kılıçdaroğlu, bize mi saldıracaklar? Yani bize saldıracaklar bunlar. Evet. Bize saldırmak üzere örgütlendiler. 40 yıldır da saldırıyorlar yani. Bunun maliyetini ödedik biz. Ve bize saldıracaklar. Yani dolayısıyla bunun iç politikada tartışacak bir tarafı yok. Bunu aşmamız gerekiyor. Türkiye güçlü olduğu sürece, ekonomisi güçlü olduğu sürece, askeri gücü ayakta olduğu sürece, milli bir savunma sanayi ürettiği sürece, içeride politik bir kırılma yaşamadığı sürece Türkiye'yi kimse bölemez. Yani şartlar ne olursa olsun Türkiye öyle kolay, kırılgan bir ülke falan, muz cumhuriyeti değil. Ama Türkiye kendi modern tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya kendi sınırlarında. Yani Türkiye bunu bir bilince dönüştürmek zorunda, yönetmek zorunda. Akşamdan sabaha da kolay çözüm yok bu işte. Kolay çözüm yok. Yani, bütün gücüyle Amerikalılar üzerine istediği neticeyi almaya dönük bastırmak zorunda. Yani bu baskıyı sürdürmek zorunda Türkiye. Sahadaki gücünü de hissettirmek zorunda. Yani dolayısıyla bu sadece iktidarın, sadece Erdoğan'ın, sadece Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay'ın, özel birliklerin sorunu değil, aynı zamanda muhalefetin de ve sıradan yurttaşların da sorunu, sorumluluk alanına giriyor. Dolayısıyla bu meseleyi de milli bir mesele olarak farklı bir zeminde, daha üst bir perdeden bir siyasi bilince dönüştürmemiz gerekiyor. Belki seçim sonrası koşullarda bunu acilen yapmamız gerekecek.
Peki bakalım seçim sonrası ne tür gelişmeler olacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de dış gelişmeler var ama hani bütün dünyayı da etkileyebilecek gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili yaptığı bir açıklama vardı geçtiğimiz hafta. Bir tweet mesajıydı bu ve artık İsrail'in egemenliğinin tanınması gerektiği yönünde bu konuda. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin, Birleşmiş Milletler'in tepkisini çekti bu açıklama. Ama bugün Milliyet Gazetesi'nin haberi o kritik imzayı bugün atacağı yönünde. Nasıl değerlendireceksiniz hem bu açıklamayı hem gerçekten böyle bir gelişme olursa neler olabileceği yönünde?
Ya bir defa bu en genel anlamda Trump'ın tırnak içinde Netanyahu'ya bir kıyağı. Niye böyle? Şimdi yakın zamanda İsrail'de seçimler var. Netanyahu çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Bir sürü yolsuzluk soruşturmalarına falan muhatap ve İsrail içinde yıpranmış durumda. Yani dolayısıyla tıpkı Kudüs gibi Netanyahu'ya yeni bir başarı hikayesi aktarmak, transfer etmek gerekiyordu. İşte bu altın tepsi içinde bu başarı hikayesi, Golan meselesi Netanyahu'ya büyük bir imkan olarak sunulmuş durumda. Şimdi yakın gelecekte ve şu safhada bundan öte hiçbir anlamı yok bu Golan meselesinin. Çünkü niye? İşte Golan Tepeleri meselesi İsrail'in işgaliyle İsrail'in kontrolüne girmiş. Esas itibariyle uluslararası bütün şeylerde, kararlarda, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere, yani Suriye toprağı olarak kabul edilmiş, tescil edilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada Güvenlik Konseyi'nden, Birleşmiş Milletler'den yeni bir karar çıkarmadan yeni bir safhaya taşıyabilmek işi imkansız. Orada zaten başta Rusya olmak üzere diğer ülkeler var. İşte dün bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı açıkladı, dedi ki şeyle de görüştüm, Macron'la da görüştüm, itiraz ediyor. Avrupa Birliği yetkilileri zaten itiraz ettiler, çıktılar buna. Dolayısıyla Trump'ın tek başına alabileceği bir netice değil bu. Yani kolay bir mesele değil. Yani bir oldu bittiyle meselenin uluslararası planda da kabul ettirilmesi söz konusu değil. Hatta Kudüs meselesinden daha zor bir mesele olarak görülüyor bu. Fakat şartlar kendince oluşturulmaya çalışılıyor Amerika-İsrail çizgisinde. Şöyle bakılıyor, bir yandan Filistin ikiye bölünmüş durumda, iki farklı idare var. İşte Batı Şeria'da ve Gazze'de iki ayrı yapı var. Bunlar bütün çabalara rağmen birleştirilemiyor, birleşemediler. İki, Filistin meselesini Arap Ligi'nde ve Orta Doğu'da taşıyan en önemli ülkeler Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler artık tamamen Amerika-İsrail çizgisinde bir işbirliği alanında bulunuyorlar. Dolayısıyla onların da gardı ve direnci bu konuda kırılmış durumda. Suriye iç savaşı halen daha sürüyor ve taraflar ilgilerini büyük çapta İsrail'den daha çok, Filistin'den daha çok buraya odaklıyorlar. O zaman şartlar uygun. Yani hadi bir hamle yapalım Golan'da deniliyor anlaşıldığı kadarıyla. Bir de tabii Trump'ın da Amerikan iç politikasında özellikle Musevi şeylere, lobilerine dönük destek talebinin bir sonucu olarak da görebiliriz. İsrail-Amerika çizgisinde oluşma, bütünleşme. İçeride Trump'ı bir miktar daha güçlendiriyor göründüğü kadar. O bakımdan yine Şahin çıkışlarından birisini yapmış durumda. Ama bunun kısa vadede, orta vadede ne netice getireceğini zaman içerisinde göreceğiz. Şiddetli tepki gördü biliyorsunuz,
evet,
meseleler.
Evet.
Golan hemen Şam'a gidenler bilirler. Hemen Şam'ın kafanızı kaldığınız zaman karşınızdaki Şam'ın sırtındaki tepeler. Şam bir çukurda ve Golan geniş bir alan. Tepeler. Dolayısıyla yani Şam'ın nefesini hissetmek demek Golan. Yani Golan'da İsrail olması demek Şam'a nefes alacak alan olmaması anlamına geliyor ayrıca da. Bir de tabii işte iki gündür bunun üzerinde duruluyor. Halen daha Orta Doğu'da Filistin'deki en büyük su kaynaklarından birisini Golan Tepelerindeki su kaynakları oluşturuyor. Aşağı yukarı İsrail'in kullandığı suyun üçte biri Golan suyu şu anda. Dolayısıyla bu çok önemli. Burada büyük bir etnik arındırma da yapıldı zaman içinde bu işgalin, uzun işgal zamanları içinde. Bu bölgede Dürzi Araplar ve Golan Türkmenleri yaşıyorlardı. İşgalden sonra bunlar dağıtıldı. Halen daha özellikle Golan Türkmenleri dağıtıldılar.
Yani şimdi bir burada aşağı yukarı
buraya ciddi bir Musevi nüfus aktarıldı. Dolayısıyla yarısı Golan Tepelerinde yeni Musevi yerleşimcilerden oluşuyor. Yarısı da Dürzi Araplardan oluşuyor. Dolayısıyla demografik bir müdahalede de İsrail bulunduğu bölgede.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Programımıza katıldığınız için sağ olun. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.